Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 37. ayrım. 42. Örümceklerin geçirdiği evrimler çoğunlukla kanlı sonuçlanır. Örümcek Kadın, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 Mart 2007. Silah sesleri. Her yönden ard arda gelen silah sesleri. Polisler paniğe kapılmıştı. Belki federal ajanlar da aynen. Birçoğu silahlarını çekmiş ve çılgınca ağaçların arkasına doğru ateş etmeye başlamıştı. En azından Selin, Harold'ı açık araziden kurtarıp, Kimberly, Quincy ve Rainey'nin arkasına saklandıkları koca kayaya kadar taşımasını sağlamak için ateş ederek onu korumaya çalışıyorlardı. Rachel Childs, 5 metre ötede bir ağacın dibine yatmıştı. Tek elinde Glock, tek elinde telsiz vardı. Bütün gücüyle telsize doğru bağırıyordu. ''Memur yaralandı! Memur yaralandı! Ateş altındayız! Acil desteğe ve tıbbi yardıma ihtiyacımız var! Helikopter sivetti mi? Milli muhafızlar istiyorum! Lanet bir bahane uydurmayın! Bana helikopter ve yaralı tahliyesi gönderin hemen! Şimdi hemen! Blood Dağı'ndayız! Acil yardım istiyoruz!'' Kimberly, Glock'unu çekmişti. İçinden, sele devam etmesi için yalvarıyordu. Silahlı saldırganı görebilmek için telaşla gözlerini ormanda gezdiriyordu. Sel bir metre ilerleyebildi. Sonra 4 metre daha. Uzaktan başka bir tüfek sesi duyuldu. Sel Harold'ı yere yatırıp üzerine kapanarak yaralı takım arkadaşını korumaya çalıştı. Kurşun hemen yanlarındaki ağacın gövdesine isabet etti. Orada dedi Quincy nefes nefese, işte orada sol tarafta. Parmağıyla işaret etti ve Kimberly tekrar ateş etmeye başladı. Bu arada Sel'in tekrar ayağa kalkması ve Harold'ı koltuk altlarından tutup omzuna atması için biraz zaman yaratmış olmuştu. Ama Sel başaramayacaktı. Tek bir adamın 80 kiloluk birini o kadar geniş bir araziden taşımasının imkanı yoktu. Birinin Sel'e yardım etmesi gerekiyordu. Kimberly, araziye fırlamaya hazır bir şekilde bacak kaslarının gerildiğini hissetti. Fakat tam fırlayacakken vazgeçti. Oraya kadar gitmeyecekti. Oraya gidemezdi. Hamileydi. Kendi hayatını tehlikeye atabilirdi belki ama bebeğinin hayatını tehlikeye atmaya hakkı yoktu. Aman tanrım diye düşündü. Bir anne olacaktı ve anneliğin ilk görevlerinden biri bu lanet kayanın arkasında beklemek, takım arkadaşının ateş altında kalmasını izlemekti. Uzaktan gelen ama yakın sonuçlar doğuran başka bir tüfek sesi duyuldu. Sel yere düştü. Kimberly ateş açtı. Takım arkadaşları da göremedikleri bir düşmana karşı verdikleri mücadeleye son bir çabayla devam edip Kimberly'e katıldılar. Quincy, Kimberly'in arkasında derin derin nefes alıyordu. Tek eli Kimberly'nin kolunda, tek eli Rainey'nin omzunda, ormanı dikkatlice süzüyordu. Kimberly dedi. Tamam dedi Kimberly, git ona yardım et, biri yapmak zorunda. Quincy ileri doğru fırladı. Bu arada Kimberly onu korumak için ateş etmeye devam etti. Rainey'nin yanında paniğe kapıldığını hissediyordu ve her ikisinin de yanaklarından süzülen gözyaşlarının farkındaydı. Quincy, tam Sel'in yanına varmıştı ki bir tüfek sesi daha duyuldu. GBI ajanı irkildi ama yere düşmedi. Quincy Harold'ı sağ kolundan, Sel sol kolundan tuttu. Koşmaya başladılar. Harold'ın bedeni hareketsiz bir halde ikisinin ortasında sallanıyordu. Kimberly, başaracaklarına inanmak üzereydi. Bir kez daha kahramanlığın kazanacağını düşünüyordu ki düşman tekrar ateş etti. Sel sol tarafına doğru eğildi ve yere düştü. Kimberly Sheriff Duff'ın bir ağaç kütüğünün arkasından ayağa kalktığını gördü. Tüfeğin dipçiği omzunda, uzakta bir an için görünüp kaybolan bir parlaklığın izini sürüp tetiği çekti. Quincy Harold'u güvenlik altına aldı. Rainey de Sel'in koluna girerek kayanın arkasına gelmesine yardım etti. Duff tekrar ağaç kütüğünün arkasına çömeldi. Orman sonunda ürkütücü bir sessizliğe gömüldü. Harold'un omzu iyi görünmüyordu. Kimberly gömleğini yırttı ve şişmiş yaranın üzerindeki toz ve pislikleri temizlemeye çalıştı. Harold'un nabzı çok hızlı atıyordu. Gözleri göz kapaklarının arkasına kayıyordu. Eğer hemen tıbbi müdahale yapılmazsa hayatta kalmayı başaramayacaktı. Sel yere çöküp sırtını kayaya yasladı. Tek eliyle sol tarafını tutuyordu. Rainey, Sel'in beyaz gömleğini yırtınca altından sol kaburgasının üzerinde derin bir sıyrık çıktı. Yara çok fazla acıyor olmalıydı ama nispeten iyi görünüyordu. Sel'in sağlığı yerindeydi ve bunu o da biliyordu. İlk yardım malzemelerine ihtiyacımız var diye mırıldandı Kimberly. Bandaj, toz solüsyonu, antiseptik, hepsi çantalarda mevcut. Çantalar nerede diye sordu babası. Kimberly başıyla kayanın diğer tarafını işaret etti. Quincy etrafına bakınıp kaşlarını çattı. Bu pek kolay olmayacak dedi. Çantaların birçoğu hala açık arazideydi. En az 10 metre gitmek gerekecekti. Bir şey yapmak zorundayız dedi Kimberly. Harold'un durumu kötüye gidiyor. Ormanın içinden çıkıp bir ambulans gelecek değil ya. Ben çantaları alırım dedi Sel, ayağa kalkmaya çabalayarak. Ah, kapa çeneni ve otur yerine dedi Kimberly. Bir gün için yeterince şeref kazandın. Biraz da başkalarına bırak. Sel bozulmuş gibi görünüyordu ama acısı baskın gelmiş olmalıydı ki tekrar arkasına yaslandı. Kimberly, sakın oraya sen gitmeye. Hayır, ben Florence Nightingale'i oynuyorum. Yani John Wayne rolü babama ya da Rainey'e kalıyor. İkimiz beraber gideriz dedi Rainey. Şansımız yaver giderse saldırgan kararsız kalır ve iki hedef karşısında biraz yavaşlar. Kimberly tek kaşını havaya kaldırdı ama itiraz etmedi. Yağmurluğunu bir yastık gibi rulo yaparak Harold'un ayaklarının altına koydu. Sonra iki parmağını ağzına götürüp ıslık çaldı. Rachel uzaktaki ağacın arkasından kafasını uzattı. Kimberly bir dizi el kol hareketiyle ona yapacakları hamleyi anlattı. Rachel başını salladı. Rachel'ın kafası tekrar göründüğünde Kimberly tek elini kaldırıp parmaklarıyla beşten geriye saydı. Sonunda Quincy ve Rainey kayanın arkasından çıkıp açık alana doğru koşmaya başladılar. Aynı anda Rachel ve Kimberly ormana doğru ikinci bir ateş açtılar. 5, 6, 7, 8. Rainey ve Quincy çantaların yanına vardı. İki elleriyle ikişer çanta aldılar. 10, 11, 12, 13. Kayaya doğru geri döndüler. Daha küçük bir hedef olmak için dizlerini kırmış, hafifçe yere eğilmiş bir şekilde koşuyorlardı. 14, 15, 16. Rainey ve Quincy kayanın arkasına geçti. Çantaları yere bıraktı ve eğildi. Orman tekrar sessizliğe büründü. Kimberly o ana kadar nefesini tutmuştu. Tam tekrar nefes aldı ki, Sel'in yanında şuurunu kaybetmiş olduğunu fark etti. İlk yardım çantasından antiseptikli bir havlu çıkardı ve Sel'in kanayan yarasının üzerine koydu. Sel bir çığlık atarak uyandı ve Kimberly, uzaklardan bir adamın kahkaha attığını duyduğuna yemin edebilirdi. Gitmem lazım diye sayıklıyordu Sel durmadan. Dağdan inmek zorundayım. Anneme borçluyum. Bu adil değil. Rachel, kayanın arkasına gelmeyi başarmıştı. Harold'un yarasıyla ilgileniyordu. İlk önce tuzlu solüsyonla temizledi. Ardından steril gazlı bezle üzerini sardı, sonra başını kaldırdı ve kaşlarını çatarak Sel'in ter içinde kalmış suratına baktı. Şok mu geçiriyor diye fısıldadı Kimberly'ye. Hayır dedi Sel, şok geçirmiyorum. Sonra acı içinde dişlerini sıktı. Sadece mantıklı olmaya çalışıyorum. Bir oğlunu kaybetmek annem için yeterince acıydı zaten. Doğrulup oturarak sırtını kayaya yasladı. Güçlükle nefes alıyordu. Lütfen kıpırdamamaya çalış dedi Kimberly alçak sesle. Çok kötü bir hastasın. Sence o hala buralarda mı? Şöyle diyelim. Helikopterler büyük silahlarıyla buraya varınca kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Kimberly sakin görünmeye çalışıyordu ama Rachel'la birbirlerine telaşlı telaşlı baktılar. Telsiz sürekli cızırdamaya devam etmiş, Rachel da saldırganın dikkatini çekmemek için sonunda onu kapatmıştı. 10 dakika boyunca yeni bir hareket görmemişlerdi ormanda. Ama bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorlardı. Saldırgan sonunda vazgeçmiş olabilir miydi? Yoksa her an arkalarından bir yerden fırlamak üzere, etraflarında tur atarak onlara mı yaklaşıyordu? Quincy, Kimberly'den Glock 40'ı almıştı. Rainey ile birlikte gözcülük edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat kendi mahallelerinde değillerdi. Saldırganın çöplüğünde mücadele veriyorlardı ve bu da savunmalarını fazlasıyla zorlaştırıyordu. Tentenin üzerindeki ceset artık hareket etmiyordu. Örümcekler bile sonunda bir yerlere kaçışmış, geriye yalnızca çürüyen ceset parçalar kalmıştı. Dinkara'nın neler yapabileceğini hatırlatan sessiz bir göstergeydi. Kimberly dikkatini tekrar Sel'e verdi. Bir şişe su çıkarıp dudaklarına götürdü. Sel, böyle bir yaranın sebep olabileceğinden çok daha kötü durumda görünüyordu ama evet, Rachel haklı olabilirdi. Şok geçiriyor olması mümkündü. büyük bir tehlike atlatmıştı ve vücudu olayın ardından ani bir adrenalin boşalımı yaşamıştı. "Annen hala hayatta mı?" diye sordu Sel'e. Aslında amacı onu mümkün olduğunca konuşturup ayık tutmaya çalışmaktı. Alnındaki teri havluyla sildi ve sol tarafındaki yaraya baktı. "Evet, hayatta," dedi Sel. Kimberly yaranın üzerine biraz sertçe bastırdı. Sel dişlerini sıkıp nefesini tuttu. "Hey! Affedersin, çimen vardı," dedi Kimberly. "Peki ya baban?" "Bilmiyorum." Kimberly yaranın üzerinden pislik parçalarını sildi. Sel dişlerini sıktı. "Annem onu evden kovdu, yıllar önce, nihayet. Aklı başına gelmişti. Çünkü annemin suçu değildi." "Annenin suçu olmayan ne?" "Kardeşimin kaybolması." "Evden mi kaçtı?" Sel başını salladı, kaçırıldı. Daha 9 yaşındayken, çok küçüktü. Sokakta hayatta kalmak için. Kimberly Sel'e dikkatlice baktı. Daha önce onunla ailesi hakkında bir şeyler konuştuklarını hatırlıyordu. "Bir de şu var," dedi sessizce. "Babanın yumruklarını konuşturmak konusunda çok başarılı olduğunu ima etmiştin." Sel başını salladı ve acısını hafifletmek için huzursuzca yerinden kıpırdandı. Daha da kötüleşti. Sonradan. İhtiyar oğlunu bulamıyordu. Kendini daha çok içkiye verdi. "Üzüldüm." "Evet, işte bu yani. Böyle şeyler. Olur. Artık üzerinden çok zaman geçti. Sende kalan izin varlığını hep hissedersin ama altındaki yarayı düşünmezsin artık. Sonra ufak şeyler o yarayı deşiverir. Bir filmde gördüğün bir cümle. Eski bir hafi bisikletini süren bir çocuk resmi. Jenny'nin çantasından çıkan Aaron Johnson'ın o lanet fotoğrafı." "Neden Aaron Johnson'ın fotoğrafı?" "Dalga mı geçiyorsun? Siyah saçlar, keskin yüz hatları, çökmüş gözler. Bir aile fotoğrafı olabilirdi. Sence de öyle değil mi?" Kimberly omuz silkti. Aaron Johnson'ın canlı halinin fotoğrafını hiç düşünmemişti. Onu otel odasında ölü yatarken görmekle çok meşguldü. "Komik bir şey duymak ister misin?" dedi Sel. Artık daha iyi görünüyordu. Yüzünün rengi dönmeye başlamıştı. "Polis olmamın sebebi kardeşimin kaçırılmasıdır." Basketbol oyuncusu Ron Mercer çok sert görünüyordu. Soğukkanlı, kendine hakim ve güçlü. "Ben de düşündüm ki eğer bir polis kadar sert olabilirsem artık kötü şeyler olmaz." Sel gülümsedi. Sonra yarası acıyınca dişlerini sıkıp ekledi. "Yani bazen olmaz." Quincy Kimberly'nin yanına çömelmiş, endişeli gözlerle Sel'e bakıyordu. "Sel, kardeşine ne olduğunu bilmediğinden emin misin?" 30 yıl sonra, evet, annem ve ben, kardeşimin kaderinin nasıl sonuçlandığından oldukça emin sayılırız. "Hayır," dedi Quincy yavaşça, "bence sayılmazsınız." Ve o anda, nihayet pervanelerin sesini duyarak huzura erdiler. Helikopterler Blood Dağı'nın zirvesinde görünmeye başlamıştı. Helikopterlerin görünmesinin ardından oldukça yoğun dakikalar yaşandı. SWAT helikopterleri yukarıdan bir sedye indirdiler. Ardından silahlı görevliler teker teker dizilmeye başladı. Duff ve ekibin geri kalanı herhangi bir yönden gelebilecek bir saldırıya karşı gözlerini dört açıp beklemeye başladılar. Silahlı saldırganın artık avlanmaktan vazgeçtiğine ikna olduktan sonra herkes Harold'ı sedyeye koymak ve dağdan indirilmesi için helikoptere yetiştirmek için koşuşturmaya başladı. Sel için de sedye taşıyan ikinci bir helikopter geldi. Sel, ilk başta sedyeye yatırılmaya itiraz ettiyse de sonunda ikna oldu. Kimberly de hamile bir kadına gösterilen ayrıcalık sebebiyle Sel'le birlikte helikoptere aldılar. Kimberly hem rahatlamış hem de aynı anda suçluluk duygusuna kapılmıştı. Babası ve Rain'i üçüncü helikoptere bindiler. Ardından bütün federaller ve kasaba polisleri teker teker açık araziden alındı ve dağın aşağısındaki kumanda merkezine götürüldü. Kimberly, helikopterden indiğinde ilk önce Mac'i gördü. Suratı bembeyazdı ve endişeli bakışlarla kenarda bekliyordu. Kimberly'i görünce içi rahatlayarak gülümsedi. Ve Kimberly bu gülümsemenin 15 metre öteden bile kendisini ne kadar yüreklendirdiğini hissedebiliyordu. Kafasını eğip hala sedyede bağlı olan Sel'e baktı. Sel hafifçe elini kaldırdı. "Hadi, Mac'in yanına git," dedi. Kimberly de öyle yaptı. Hiç tereddütsüz koşarak kocasının kollarına atıldı. Mac tek kolunu Kimberly'nin beline sardı ve diğer elini bebeğin üzerine koydu. Sonra kulağına eğilip onu sevdiğini fısıldadı ve Kimberly için şimdilik bu kadarı yeterdi. Sonunda Gecenin karanlığı çökmüştü. Harold'ı götüren ambulansın siren sesleri yavaş yavaş uzaklaşıp kayboldu. Rita mutfağa kadar gitmeyi başarmıştı. Bir zamanlar yolun kenarında kamyon çarpmış bir köpek görmüştü. Şimdi o da tıpkı o köpek gibi güçlükle nefes alıyordu. Köpek ancak 1,5 metre ilerleyebilmiş, ardından yere yığılıp ölmüştü. Rita'nın 3 metreye daha ihtiyacı vardı. Kendine bir hedef belirlemişti. Telefon. Evine zorla girdiklerini, yangın çıktığını veya bir tecavüz olayı yaşandığını söyleyecekti. Artık bir önemi yoktu. Telefonu eline alıp 911'i bir çevirebilse. Ne de olsa yaşlı bir kadındı. 911 mutlaka yardım çağrısına gelirdi ve belki çocuğu kurtarabilirlerdi. Üst kattan hiç ses gelmiyordu. Yalnızca, sinsizce ilerleyen birkaç adım ve eski ahşabın gıcırtısı duyuluyordu. Çocuk güvenli bir yere saklanmış olmalıydı ve kız da gizlice onu arıyordu herhalde. Rita, çocuğun gerçekten de iyi bir yere saklanmış olmasını umuyordu. Belki biraz zaman kazandırabilirdi bu onlara. Rita müthiş bir acı içinde 15 santim daha süründü. Beline yükleniyor, sağlam bacağıyla kendini öne itmeye çalışıyordu. Vücudunun darbe almış kısmından ise hiç fayda gelmiyordu. Kolt tabancasının kasıklarına batan ağırlığını hissedebiliyordu. Bu hızda sürünmeye devam ederse muhtemelen kendi kendini vuracaktı en sonunda. Fakat parmakları kızın bileğine attığı sıkı düğümler yüzünden çoktan morarmaya başlamıştı. Artık istese de silahı kendi çıkarları için kullanamayacaktı. Bu yüzden gözlerini ileride bekleyen ödülden ayırmadan santim santim ilerledi. Nihayet mutfak tezgahına ulaştı. Ahizenin kordonu başının üzerinde sallanıyordu. Bir sandalye bulabilse ya da dirseklerinin üzerinde yükselebilse, bağlı elleriyle kordonu tutup telefonla beraber aşağı çekse. "Ne yaptığını sanıyorsun?" dedi bir erkek sesi arkasından. Rita irkildi ve endişeyle arkasına bakmaya çalıştı. Gelen kişinin yardım etmek isteyen bir komşu olduğuna inanmayı o kadar istiyordu ki. Ama öyle bir şansı olmayacağını çoktan anlamıştı artık. Rita'nın hemen önünde, elinde el feneriyle bir adam dikiliyordu. Kafasındaki kırmızı beyzbol şapkasını çıkarınca, Rita, adamın alnının ard arda dizilmiş, parlak sarı gözlerle dolu olduğunu gördü. Ayrımın sonu. Sayfa 446. Devamı 38. ayrımda.